Merhaba, bugünkü yolculuğumuza hoş geldin. Bugün M.M. Mehmet Ünver'in Zingara Kuburg romanından bazı parçalara bakacağız. Elimizde ön söz var, yazarın kendi notu var, bir de tabii romandan çeşitli bölümler yani alıntılar. Ne yapacağız bunlarla? Amacımız aslında bu parçaları bir araya getirip, Azat diye bir ana karakter var, onun belki de yazarın kendisinin mi demeli, o karmaşık dünyasına biraz daha yakından bakmak. Gerçekle kurgu nerede karışıyor, yazar kendi hayatından neler katmış Matt diye bir karakterin öyküsüne ve şu zingara lafı ne anlama geliyor? İşte bunları çözmeye çalışacağız. Bayağı katmanlı bir yapı var gibi duruyor.
Kesinlikle öyle. Bu metinler bizi sadece bir romanı değil, aynı zamanda bir yaratım sürecinin içini de gösteriyor sanki. O sancıları, kimlik arayışını, hani hayatın kurguyu nasıl etkilediğini, hatta bazen nasıl onun yerine geçtiğini fısıldıyor gibi. Yazarın ön sözde söylediği şey de çok önemli bence. Çözüm bekleyen tek bir insanın sorunu aslında bütün insanlığın ortak sorunudur. Bu mottoyla yola çıkması bile hani kişisel bir hikayenin ne kadar evrensel olabileceğini gösteriyor. Bir arayış var ortada.
O zaman başlayalım bakalım bu katmanları aralamaya. Metin bizi alıp doğrudan Almanya'ya bir dönerci dükkanına götürüyor. Orada Azat'la tanışıyoruz. Alnı terliyor, bir ayağı aksıyor. Yani ilk bakışta hani sıradan bir göçmen işçi hayatı gibi.
Evet, ilk izlenim o yönde.
Ama sonra gözü hemen karşıdaki fırına takılıyor, orada çalışan Helen'e. Ve birden zihninde bir bağlantı kuruyor. Helen aynı Sümer tanrıçası İnanna gibi diyor. Daha ilk sayfadan yani daha en başından gerçeklikle mitoloji birbirine giriyor. Bu da romanın genel atmosferini belirliyor sanki.
Kesinlikle. Bir de yazarın o notu var. Hani romanda anlatılan gerçek hayatların kahramanların isimleri değiştirilmiştir diyor ya.
Evet, o not önemli.
O not da bu bulanıklığı daha da artırıyor değil mi? Okuru hemen düşündürüyor. Yani bu Azat ne kadar kurgu? Ne kadar yazarın kendisi, bir alter ego mu acaba? Geçmişiyle ilgili verilen ipuçları da ilginç. İşte lisede hocaları senden iyi imam olur demiş.
Hı hı.
Sonra gittiği Nakşibendi şeyhleri, senin yıldızın parlak, meşhur olacaksın gibi şeyler söylemiş. Sanki etrafı sürekli ona bir rol biçmeye çalışıyor. O da bu beklentiler altında biraz eziliyor gibi. Ama bir yandan da içinde farklı olma, hani o kehanetleri gerçekleştirme, hatta belki biraz tanrılaşma isteği de var gibi seziliyor.
Çok doğru bir tespit. O beklentilerden bunaldığı çok açık. Zaten içinden kaçıp buradan uzaklara gitsem diyor. Yani herkes ondan bir şeyler bekliyor ama kimse sadece azad olmasını istemiyor sanki. İşte tam bu sıkışmışlık anında yazmak onun için bir kaçış yolu oluyor, bir nefes alma alanı, bir sığınak. Belki de kendi kimliğini bulma çabası. Kalemine sığınıyor adeta.
Evet, bu yazma eylemi bir tür kendini yeniden yaratma aslında. Hani toplumun, geçmişin dayattığı kimliklerden sıyrılıp, kendi kurduğu dünyada o mat karakteri üzerinden yeni bir ben inşa etme çabası. Bu sadece kaçış değil, belki bir direniş aynı zamanda.
Ama dönüşüyor. O yağmurlu günde Helen fırından çıkıp dönerciye sığınıyor ya.
Evet, o an.
O an Azad'ın zihninde Mad romanındaki İnanna karakteriyle Helen tamamen bütünleşiyor. Artık Helen sadece fırıncı kız değil, Azad'ın yarattığı dünyanın bir parçası. İşte bu yüzden Almanya'dan gitme vakti geldiğinde en çok onu geride bırakacağı için üzülüyor. Hatta ona veda etmeden önce bitirdiği Mad romanını bir mektupla hediye etmeye karar veriyor.
Bu jest bile çok anlamlı.
O hediye anı ve mektup gerçekten Azad'ın iç dünyasına açılan bir kapı gibi. Helen'e ne yazıyor? Farkında olmadan 5000 yıl sonra bir Sümer rahibini yeniden dirilttiğin için minnettarım. Bu cümle çok çarpıcı.
Evet, ama Azat burada açıkça söylüyor, yani kendini yarattığı Mat karakteriyle ne kadar özdeşleştirdiğini itiraf ediyor. Hatta Helen'e bakışlarının ağırlığını bile taşımaktan çekindiğini belirtiyor. Yani gerçek hayattan bir insan, onun kurgusal evreninin hem ilham perisi oluyor hem de artık taşıyamadığı bir yüke dönüşüyor. Bu, yaratıcının ilhamıyla kurduğu tehlikeli bir denge aslında.
Ama metinler sadece Azad'ın kişisel dramına odaklanmıyor sanırım. Çevresindeki gerçekliğe de bakıyor. Mesela Ahmet Dayı karakteri var.
Hı hı, Kürt mülteci.
Evet, köyü yakılmış, Almanya'ya gelmiş. Onun hikayesi üzerinden Azad'ın kendi kökleriyle, göçmenlikle, o aidiyetsizlikle ve etrafına yabancılaşmasıyla ilgili düşüncelerini görüyoruz. Şöyle bir düşüncesi var, bugün hemşerim dediği adam yarın yabancı bir müşteri kadar bile hatırlanmayacaktı. Bu ilişkilerin ne kadar geçici, ne kadar yüzeysel olduğunu hissettiğini gösteriyor. Kendisi de bu sahte dünyanın bir parçası gibi hissediyor belki de. Bu da onu daha yalnız yapıyor.
Evet, o tespit çok can alıcı. Göçmenlerin o hayatta kalma mücadelesi içinde hani sanata, edebiyata, derin düşüncelere pek yer yokmuş gibi hissetmesi, bu yalan dünya dediği yerden tek çıkışın yazmak ve fiziksel olarak da gitmek olduğunu düşünüyor. Bir de ilginç bir detay var, ayağındaki sakatlıkla ilgili söylediği.
Evet, ne diyordu?
Sakatlığının ona yavaşlamayı ve ayrıntıyı hissetmeyi öğrettiğini söylüyor. Sanki hayatın o koşturmacasında kaybolan gerçekleri ancak bu yavaşlıkla, bu detaylarda yakalayabileceğine inanıyor. Toplumun hızına bir karşı duruş gibi.
Peki ya Mad? Azad'ın yarattığı bu karakter Mad, kim bu? Sanki Azad'ın olmak isteyip olamadığı biri gibi, değil mi? Yapamadıklarını yapan, idealize edilmiş bir kahraman, bir Sümer rahibi, güçlü, kararlı falan.
Aynen öyle duruyor.
Ama Azad sürekli sorguluyor bu durumu. Metinlerde diyor ki, eğer roman değiştiremediği dünyadan bir kaçışsa bu daha da korkutucu. Kendi zayıflıklarıyla Mad'ın gücü alasında gidip geliyor. Kendi sesimi konuşuyor, Mad'ın sesimi. Bu ikilem onu tüketiyor sanki. Hangisi gerçek, hangisi sığınak?
İşte Mad'ın o rahiplik töreninin anlatıldığı bölüm, yani bölüm 19, bu ikilemin ve özdeşleşmenin zirve yaptığı yer gibi. O sahneler çok canlı anlatılmış. Ateşle dağlanarak yemin ediliyor. Baş rahip Ram kendi kolyesini, hani o parlak ortası delik yıldız şeklindeki taştan kolyeyi Mad'ın boynuna takıyor. Bunlar sadece romanda geçen ritüeller değil.
Nasıl yani?
Çünkü sonra Azad'ın kendi hayatında, gerçek hayatta yani, derin bir bunalıma girdiği bir anda, bölüm 18'in sonunda anlatılıyor bu, çekmecesinden bir kolye çıkarıyor. Ve o kolye tam da Mad'a takılan kolyenin aynısı. Onu alıp kendi boynuna takıyor.
Vay canına.
İşte bu an Azad'ın Mad kimliğini artık sadece zihninde taşımadığını, fiziksel dünyaya da taşıdığını gösteriyor. Yani kurgu gerçeğe sızıyor. Hatta onu ele geçirmeye başlıyor. Bu çok kritik bir an.
Bu kritik andan sonra hikayenin geçtiği yer de değişiyor. Hanover'da bir Nevroz kutlaması oluyor. Sonrasında Azad kendini Coburg'da buluyor. Eski arkadaşı Ali'nin yanına gidiyor, orada biraz durup nefes alıyor, belki geçmişle hesaplaşıyor. Ali ile eski devrimci günlerini konuşuyorlar, politikayı falan. Ama Azad artık orada olmadığını söylüyor. Politikayı bıraktım diyor, ben artık yazarım ve yarattığım kahraman Mad'ın peşinden gideceğim diyor. Coburg onun için yeni bir sayfa gibi görünüyor.
Ve Coburg'da sahneye yeni çok önemli bir karakter giriyor, Sophie. İtalyan kökenli. O permalı uzun saçlarıyla dikkat çeken bir kadın. İlk karşılaştıklarında Azad'ı hemen etkiliyor. Bu durum biraz Helen'le olan ilk karşılaşmayı hatırlatıyor aslında. Yine bir kadın, yine Azad'ın aniden kapıldığı bir çekim. Ama Sophie'nin durumu Helen'den çok daha çetrefilli, daha fırtınalı.
Evet, Sophie'nin hayatı tam bir kör düğüm gibi. Aile sorunları, hapisteki kardeşler, ciddi para sıkıntısı ve en önemlisi hayatında Davut diye belirsiz sorunlu bir adam var. Sophie, Azad için sadece yeni bir ilham kaynağı değil, aynı zamanda çözülmesi, belki de kurtarılması gereken bir durum gibi görünüyor. Azad'ın o kurtarıcı rolüne soyunması için bir fırsat gibi adeta.
İşte bu noktada Azad'ın o zingara arayışı da daha belirginleşiyor sanki. Sophie de o aradığı zingarayı bulduğunu mu düşünüyor acaba? Peki ama ne bu zingara? Metinler tam açıklamıyor ama Azad için sanki böyle zincirlerinden kurtulmuş, özgür ruhlu, dönüştürücü bir kadın gücünü temsil ediyor gibi. Belki kendi içindeki isyanın bir yansıması. Sophie'nin o kaotik hali Azad'a bu potansiyeli düşündürüyor olabilir.
Bu potansiyel ve karmaşa içinde Azad'ın Coburg Kalesi'nde, yani Veste Coburg'da gördüğü rüya, bölüm 11'de anlatılıyor, çok ilginç. Rüyasında yasak bir aşk var, ihanet var, bir idam ve sonra kalabalık tuhaf bir şekilde kutlama yapıyor. Bu rüya bir yandan Sophie ile gelişen ilişkinin tehlikelerine işaret ediyor gibi, bir ön sezi gibi. Ama bir yandan da çok daha derin bir tarihsel bağlantı kuruyor. Kendini 500 yıl önceki köylü isyanlarının lideri Thomas Müntzer'le özdeşleştiriyor.
Bu Müntzer özdeşleşmesi çok katmanlı. Azat, Müntzer'in o ekmek ve özgürlük mücadelesini kendi halkının, Kürtlerin mücadelesiyle bağlıyor. 500 yıl önceki bir isyan liderinin ruhu, Kovur Kalesi'nin duvarlarından Azad'ın bugününe sızıyor sanki. Bu, romana kişisel dramın ötesinde güçlü bir tarihsel ve politik bir boyut katıyor. Fakat Azad, Müntzer gibi yenilmekten, ideallerinin altında kalmaktan da korkuyor. Tarihin tekerrür etme ihtimali onu hem çekiyor hem korkutuyor. Kendi kaderini mi tarihe yansıtıyor, yoksa tarihin yükü mü omuzlarına biniyor? Bu da ayrı bir soru.
Bu kadar yükle Sofya yaklaşıyor işte. Ona yardım etmek istiyor. Hatta somut bir planları var. Birlikte internet kafe açmak. Bu fikir Azat için hem kendini Sofya'ya belki de kendine kanıtlama çabası, hem de Sofya'ya o karmaşadan bir çıkış sunma isteği gibi duruyor. Ama işler pek kolay ilerlemiyor tabii. Sofya'nın Davut'la ilişkisindeki o belirsizlik, Azad'ın giderek artan kıskançlığı ve kendini kurtarıcı gibi görmesi ilişkiyi baştan sorunlu bir hale getiriyor.
Sophie'nin Azad'a mesajla gönderdiği hayat hikayesi var ya, bölüm 32'de geçiyor. O da Sophie'nin ne kadar kırılgan olduğunu, geçmiş travmalarını gösteriyor. Babasızlık, devlet yurtları. Bu hikaye Azad'ın şefkatini artırıyor belki ama aynı zamanda onu bir tür proje gibi görme eğilimine de güçlendiriyor olabilir. Hani Sophie'yi kurtararak aslında kendi içindeki o kahraman olma arzusunu mu tatmin etmeye çalışıyor? Ya da Matt karakterine yazdığı kaderi gerçek hayatta mı yaşatmaya çalışıyor? Sınırları iyice belirsizleşiyor burada.
Azad'ın Sophie'ye seçtiği hediye de ilginç. Mel Gibson'ın Passion filminin, hani o tutku filminin sahnelerinden oluşan resimli bir kitap veriyor. Bu, Sophie'yi acıyla yüzleştirme, onu değiştirme, hani kendi istediği kalıba sokma çabası gibi okunabilir mi?
Olabilir, evet.
Daha da ilginci, kendi fotoğrafını alıyor, altına hayat sadece bir tiyatro oyunudur yazdırıp çerçeveletiyor ve Sophie'nin evinin duvarına astırıyor. Bu artık çok net bir kontrol ve sahiplenme isteği. Kendi kurduğu sahnenin başrolüne Sophie'yi koyuyor ama yönetmen koltuğunda da kendisi oturuyor.
Ama bu tiyatro oyunu pek uzun sürmüyor. İlişki hızla bozuluyor. Sürekli kavga, güvensizlik, suçlamalar. Hatta iş fiziksel şiddete kadar gidiyor. Bir tartışmada Azad'ın Sophie'ye tokat attığı anlatılıyor. Bu an Azad'ın o kurtarıcı imajının yıkıldığı, kendi içindeki karanlıkla yüzleştiği bir an belki de.
Zor bir an.
Çok. Sophie'nin de Azad'ı kullandığı, Davut'la ilişkisi konusunda yalanlar söylediği anlaşılıyor. Sonunda Azad, Sophie'ye verdiği o sembolik kolyeyi, Mad'ın kolyesini geri alıyor. Bu sadece bir aşkın bitişi değil, bir zingara projesinin de başarısız olduğunun ilanı gibi.
Tam da bu yıkımın ortasında hikayeye yeni bir karakter giriyor, Duru. Duru, Sophie'nin tam tersi gibi. Genç, üniversiteli, Azad'a ve yazdıklarına büyük hayranlık duyuyor, ona destek oluyor, onu anlıyor gibi. Azad, Sophie ile yaşadığı o büyük hayal kırıklığından sonra aradığı zingara potansiyelini bu sefer Duru'da mı görüyor acaba diye düşünüyor insan. Yeni bir umut beliriyor sanki.
Bu sırada yazar Metin Ayçiçek'le görüşmesi ve ondan olumlu yorumlar alması da Azad'ın yazar olarak özgüvenini tazeliyor. Yazmaya tekrar sarılıyor. Ama Sophie'nin yarattığı o duygusal enkaz ve Duru'yla kurduğu bu yeni, umut veren ama aynı zamanda riskli bağ onu daha da karmaşık bir duruma sokuyor. Duru'ya yaklaşımı da sadece masum bir hayranlık değil gibi duruyor.
Evet, öyle görünüyor. Duru'yla yazışmalarında ona akıl hocalığı yapıyor, onu yönlendiriyor, hatta kendi ideallerine göre şekillendirmeye çalışıyor sanki. Bu Sophie'den ders almadığını mı gösteriyor, yoksa bu kez doğru kişiyi bulduğuna mı inanıyor? Sonunda o büyük soruyu soruyor Duru'ya, zingara olmak ister misin? Seçimi ona bırakıyor gibi görünse de aslında çok ağır bir sorumluluk bu. Hani fırıncı kız olup sıradan bir hayat mı, yoksa Azad'ın yarattığı bu tehlikeli ama çekici role bürünmek mi?
Ve Duru bu teklifi kabul ediyor. Bu karar hem Duru için hem de Azad'ın romanı ve hayatı için bir dönüm noktası. Veste Kobruk'ta, o tarihi kalede, Duru'nun zinger olarak fotoğraflarını çekiyorlar. Bu, yeni kimliğin resmileşmesi gibi bir şey. Sophie de bu durumu öğrenip Azad'a veda mesajı atıyor. Eski bir sayfa tamamen kapanıyor. Ama bu son belki de daha fırtınalı yeni bir başlangıcın habercisi.
Kesinlikle savaş bitmiyor yani, aksine daha da zorlaşıyor.
Bir yanda aile baskısı var, özellikle eşi, Özlem ve çocukları. Onlara dönmesi bekleniyor. Diğer yanda içindeki Mad sürekli konuşuyor. Zingara'ya verdiğin sözleri tut der gibi. Azat, Duru'yla birlikte Koburg'dan kaçma planları yapıyor. Romanın ve hayatının sonu büyük bir belirsizliğe, büyük bir kumara doğru gidiyor. Yazar, yarattığı dünyanın altında eziliyor mu, yoksa onlarla birlikte kendini yeniden mi var ediyor?
Duru'nun bu süreçteki değişimi de çok çarpıcı. Azat'a yazdığı son mektuplar var ya, bölüm 172 ve 173'ten alıntılar, orada Zingara rolünü nasıl benimsediğini, Azat'a nasıl mutlak bir inançla bağlandığını ve onunla her şeyi bırakıp gitme arzusunu görüyoruz. Senin sayende değişiyorum diyor. Duru öldü. Artık Zingara var. Bu sadece bir aşk ilanı değil, kendi kimliğinden vazgeçip Azat'ın yarattığı bir ideale dönüşme ilanı. Çok güçlü ama bir o kadar da ürkütücü bir teslimiyet.
Ve finalde Azat kararını veriyor. Bütün gemileri yakıp Koburg'dan Zingara yani Duru'yla birlikte kaçıyor. Bu adım hem romanda hem de eğer Azat yazarın kendisi ise yazarın hayatında geri dönüşü olmayan bir an. Kazanmak ya da kaybetmek. Sonucu ne olursa olsun bedeli çok ağır olacak bir seçim bu. Gerçekle kurgunun tamamen iç içe geçtiği, ayırt edilemez hale geldiği bir nokta.
Bu kaçış bir özgürleşme mi, yoksa kendini ve Duru'yu daha büyük bir felakete sürüklemek mi? Azat mı Mad'ın kaderini yaşıyor, yoksa Mad mı Azat'ın kaderini belirliyor? Bu sorular yanıtsız kalıyor tabii metinlerde.
Bugün işte Zingara Koburg'dan bu alıntılarla Azad'ın, Mad'ın, Helen'in, Sophie'nin ve Duru'nun o gerçekten karmaşık, iç içe geçmiş, zaman zaman da acı veren öykülerine biraz daha yakından baktık. Gerçekle kurgunun sınırlarının ne kadar ince olduğunu, bir yazarın kendi yarattığı dünyada nasıl kaybolabildiğini, hatta o dünyanın esiri olabildiğini gördük. Yaratma eyleminin bedeli ağır olabiliyor anlaşılan.
Evet, Azad'ın kendi hayatını, yaralarını, umutlarını Mad karakterine yansıtması, sonra da o kurguladığı şeylerin dönüp kendi gerçek hayatını ele geçirmesi, bu yaratıcının eseriyle kurduğu o çok yakın, bazen tehlikeli ilişkiyi net bir şekilde gösteriyor. Zingara kavramı da bu alıntılarla bakınca sadece ideal bir kadın değil, aynı zamanda Azad'ın kendi içinde ulaşamadığı bir özgürlüğü, doldurması gereken bir boşluğu, belki de ön sözdeki o evrenin eksik parçasını temsil ediyor gibi duruyor. Sophie ve Duru bu rol için aday oluyorlar ama bu rol hem taşıyan hem de yaratan için büyük riskler taşıyor.
Peki, bütün bunların ışığında sana şunu sormak istiyorum. Bu metinlere bakınca sence bir yazar yarattığı karakterlerin ve hikayenin kaderini ne kadar kontrol edebilir? Yoksa Azat örneğinde gördüğümüz gibi bir yerden sonra kontrol karakterlere mi geçiyor ve yazar kendi yarattığı fırtınanın içinde mi savruluyor? Azat ve Duru'nun kaçışı bir kurtuluş mu yoksa trajedinin yeni bir perdesi mi sence?
Romanın tamamını bilmediğimiz için kesin bir şey söylemek zor tabii. Ama bu alıntılar bile şunu düşündürüyor. Hayat bir roman gibi planlanamaz belki, kontrol edilemez. Ama romanlar, yani kurgu, hayatı çok derinden etkileyebilir. Ona hiç beklenmedik bir yön verebilir, hatta onu tamamen değiştirebilir. Özellikle de yazar, Azat gibi bu değişimin bedelini hem kendisi hem de sevdikleri için ödemeye hazırsa. Yaratma süreci sadece bir ürün ortaya koymak değil, aynı zamanda yaratıcının kendini de ortaya koyduğu, dönüştüğü ve belki de tükendiği tehlikeli bir yolculuk olabilir.
Bu düşündürücü noktayla bugünkü sohbetimizi bitirelim o zaman. Dinlediğin için teşekkürler. Bir sonraki sefer başka metinlerle yeni bir konuyu birlikte ele alırken görüşmek üzere.